Ayrım 26.
Stefan sırtı ağaca dayalı bekledi kız gözden kaybolana kadar. Sonra yüzünü ellerinin içine gömerek sessizce uzun uzun ağladı. Üzerine K harfi kazılı kavga ağaçları bundan böyle ayrılık ağacıydı artık. Rüşisa'dan uzun bir müddet ses çıkmadı. Stefan'ın aklı devlet işleriyle uğraşmadığı zamanlarda hep Rüşisa'ya takılıyordu. Tirtko sık sık haber getiriyordu kızdan. İyiydi, ara sıra dere kenarında yürürken görülüyordu. Şişmanlamıştı biraz, sonraları evinden çıkmamaya başladı kız. Stefan, Rüşisa hamileliğinin 7. ayını doldurduğu sıralarda çocuk konusunu Marina'ya açmaya karar verdi. Karısı evlendikleri günden beri hiçbir falso yapmamıştı. Hep güler yüzü ve sabırlıydı Stefan'a karşı, akıllı ve çalışkandı. Özellikle kayınvalidesinin gözünü öylesine girmişti ki prenses oğlu İtalyan kızıyla evlenmediği için ne kadar üzüldüğünü hatırladıkça adeta utanıyordu. Marina evlendikleri gece kocasına söz vermiş olduğu gibi son derece iyi bir eş olmuştu. Ama o akşam yaşamış oldukları aşk gecesini bir daha yaşayamamışlardı. Stefan hiç o kadar çok içip küp gibi sarhoş olmamıştı. Kendinden hiç geçmemişti. O geceyi takip eden başka gecelerde karısını ihmal etmiyor ama bir vazife ifa eder gibi coşkusuz ve heyecansız yaklaşıyordu Marina'ya. Marina hiçbir şeyden şikayet etmiyordu. Kocasının kollarına kendini bırakıyor, Stefan ne kadar sevgi verirse o kadarla yetiniyordu. Zifaf gecesinde yaşadıklarının gerçekten de bir rüya olabileceğini düşünmeye başlamıştı Stefan. Bir akşam odalarına çekildiklerinde, ''Marina, sana bir şey söylemek istiyorum.'' dedi karısına. Söyle Stefan. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kabul etmeyebilirsin. Ama sana sormam gerekiyor. Benim için çok önemli bir konu var. Senin için önemli olan bir konu benim için de öyledir dedi Marina. Stefan'ın yanına gelip oturdu, elini tuttu. Kabul etmeyebilirsin. Stefan, kabulüm eğer seni mutlu kılacaksa her ne olursa olsun kabul ederim. Stefan karısının elini tutarak ama onun yüzüne hiç bakmadan kısık bir sesle anlattı. Sözlerini bitirdiğinde, ''Çocuğu kendi çocuğum gibi büyütürüm Stefan.'' dedi Marina. ''O bebek seninse benim de sayılır ama bir şartım var. Çocuğun annesini görmesini istemem. Anne diye beni bilmeli. O kadın buradan uzaklaşmayı kabul eder mi?'' Çocuğumun en iyi şartlarda büyümesi için bu fedakarlığı yapmasını isteyeceğim ondan dedi Stefan. Ona yalvaracağım, ne isterse vereceğim. O akşam karısına yine şehvetle değil ama derin bir sevgi ve minnetle sarıldı yattıklarında. Evlendikleri geceden beri ilk kez uyumadan önce arkasını dönmedi. Kollarında uykuya daldı Marina'nın. Deliksiz uyudu. Ertesi gün Tirtko'yu yolladı Rüşisa'ya. Hava kararınca dere kenarına mutlaka gelmesini tembihledi. Çok önemli bir toplantı yapıyorlardı saraydaki büyük salonda. Bütün soylu ailelerin temsilcileri, Stanak mensupları, Bosna Kilisesi'nin ileri gelenleri, hatta Bosna eşrafından hatırı sayılır tüccarlar, Yayçe'nin iki ünlü doktoru, birkaç saygıdeğer hocası ve diyet. Uzun süredir yeşerttikleri umutlarını gerçeğe dönüştürmek üzereydiler. Yaklaşık 200 yıldır baskı yüzünden açığa çıkaramadıkları mezheplerini, kiliselerini bağımsızlaştırarak resmi dinleri olarak ilan etmeyi tartışıyorlardı. Bankulin, kiliselerinin Katolik Kilisesi'nden ayrılmasını yürekten destekleyen oğlunu yanına oturtmuştu. Macaristan, Dubrovnik merkezli başpiskoposluktan ayrılıp kendi egemen olduğu merkeze bağlanmamız için süre tanımıştı. Süre doldu, cevabımızı hemen vermeliyiz. Bankulin orada bulunanların teker teker gözlerinin içine baktı. Bu durum kendi kilisemizi hiçbir merkeze bağlamadan kendi inançlarımızın doğrultusunda bağımsız kılmak için bir fırsat yaratıyor bizi. Şimdi burada bulunan herkes açıkça düşüncesini söylesin dedi. Stefan bulundukları odayı holden ayıran perdenin arasından Tirtko'nun başını uzattığını gördü. Herhalde Rüşisa'ya haber verdiğini anlatmaya çalışıyordu. Göz kaş işaretleriyle uzaklaşmasını anlatmaya çalıştı ama bir türlü gitmiyordu kardeşi. Sonunda kalktı, perdenin ayırdığı bölüme yürüdü. Ne var Tirtko? Sana deminden beri git diye işaret ediyorum. Çok önemli bir toplantıdayız, anlamıyor musun? Dedi sinirli sinirli. Stejo, Rüşisa'yı bulamadım. Sonra yine gider bakarsın, sakın gelme bir daha buraya. Ne dediğimi anlamadın, Rüşisa yok. Tamam Tirtko, hadi git artık. Rüşisa yok, gitmiş dedi Tirtko. Çarşıya gitmiştir, döner dedi Stefan. Abi, Ruşiça gitmiş. Günler önce büyük babasıyla gitmiş. Kimse nereye gittiğini bilmiyor. Stefan dizlerinin bağı çözülür gibi oldu. Nereye gitmiş diyebildi sonunda. Dedim ya, kimse bilmiyor. Sana bir haber bırakmış. Çocuk benim ama adı hep senin olacak diye. Ne demek bu Stejo? Stefan holde duran bankolardan birinin üstüne yığılır gibi oturdu. Henüz doğmamış çocuğunu ve Ruşiça'yı bir daha göremeyeceğini yüreğinin derinliklerinde ince bir sızı gibi hissediyordu. Toplantıya geri döndüğünde yüzü sapsarıydı. Bankoli'nin gözünden kaçmadı oğlunun perişan hali. Çok yürekli bir karar almakta oldukları için Stefan'a fazla heyecanlanmış olabileceğini düşündü. Kendi kiliselerini Vatikan ve Bizans'tan bağımsız kılmakla tehlikeli bir yola girdiklerini biliyorlardı ama Bosna Kilisesi sadece dini inançları açısından değil, siyasi açıdan da Boşnakların özgür ve bağımsız bir devlet olduğunu sembolize edecekti. Ve ne kadar tehlikeli olursa olsun Bosna sınırları içinde ister soylu ister köylü tek bir Boşnak'ın dahi bu davadan vazgeçmeye niyeti yoktu. Osmanlı'nın gelişine kadar yaklaşık 250 sene boyunca üzerlerine gönderilen Haçlı seferlerine binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan kıyımlara, diri diri yakılmalara, işkencelere, maddi ve manevi eziyetlere rağmen Bogomilizm mezhebi Bosna topraklarında yaşayan insanların içtenlikle bağlanacakları bir inanç olarak kalacaktı. Yayçe 1202-1203. Prens Stefan mektubu okumakta olan babasının ellerinin titrediğini fark edince anladı durumu. Yaşlı adamın yüzü bembeyazdı. Çok sıkıldığı zamanlarda yaptığı gibi alt dudağını ısırıyordu ve sağ şakağı seyiriyordu. İçine bir sıkıntı bastı. Yıllar evvel yine bu odada toplantı halindelerken sıkıntıdan boğulduğu, acıdan kavrulduğu bir başka günü hatırladı. 10 yıl kadar önce bu salonda çok önemli bir karar almışlardı. Bosna Kilisesi'ni özelleştirmişlerdi. Kıvançlı olması gereken o gün Stefan'ın sevinci kursağında kalmıştı. Tüm Bosna mutluluktan sarhoş haldeyken Stefan Ruşiça'yı ve doğmamış çocuğunu tamamen yitiriyordu. Akşam Bosna halkı kutlamalardayken o Ruşiça'yı çocuğunu almak için baskı yaparak kaçırdığını düşünüyor, pişmanlık duyguları içinde kendini yiyordu. Boşnakların coşkulu sevincini yürekten paylaşamamıştı bu yüzden. Bankoli'nin mektubu bir kenara koyup ağzının içine bakan Stanak üyelerine döndü. Beyler dedi. Hayatım boyunca sadece savaştan korktum ben. Savaş bütün kötülüklerin anasıdır. İnsanın içinde vahşi ve kötü ne varsa ortaya dökülmesinden başka hiçbir işe yaramaz. Hiçbir topluma hayır getirmemiştir bugüne kadar. Şeytan işidir savaş ama korkarım bizim için artık kaçınılmaz oldu. Herkes birazdan konuşmaya başladı. Kimseyle dalaşmayan bu devleti kim savaşa sürükleyebilirdi? Yıllardır huzur, barış ve refah içinde yaşayan Boşnaklar şimdi neden bir savaşa girsinlerdi? Bankoli'nin köşeleri armalarla, haçlarla süslü beratı masaya yaydı. Acı dolu bir sesle, ''Papa 3. Innocent, Bosna'ya bir haçlı ordusu yola çıkarmış.'' dedi. Herkes sustu. Odaya bir ölüm sessizliği çöktü. Stanak üyesi Çengiç tane tane konuştu. ''Papa bir Hristiyan toplumunun üzerine haçlı seferi mi yolluyor?'' ''Bizim kilisemizi Hristiyan kilisesi olarak kabul etmiyor.'' dedi Bankoli'nin. ''Hristiyan değilse ne kilisesi bu?'' diye sordu Stefan. ''Müslüman ya da Yahudi kilisesi mi?'' Roma'nın gözünde onun uygulamalarını en ince ayrıntılarına kadar kabul etmeyen her Hristiyan dinden sapmış kabul ediliyor.'' dedi Bankoli'nin. ''İşte bu yüzden biz de kendi kilisemizi ayırdık ya.'' dedi Stefan. ''Piskoposlar o kadar şekilci oldular ki manevi değerleri tamamen unuttular Roma'da.'' ''Ne yapacağız şimdi?'' diye sordu Domišić. Sesi titriyordu. Bankoli'nin sakin ve kendinden emin bir tonla yanıtladı. ''Önce her türlü tedbiri alacağız. Sonra Papa 3. Innocent'i ikna etmeye çalışacağız. Roma'yı mantıklı olmaya davet edeceğiz.'' ''Stefan, Haçlıları Kotor üzerinden yollayabilirler. Oraya bir öncü güç gönderelim.'' dedi. ''Dubrovnik üzerinden de gelebilirler.'' dedi Bankoli'nin. ''Şüpheli noktaların hepsine haberciler yerleştirilsin.'' Stefan devlet idaresinde babasının sağ kolu haline gelmişti. Artık kocaman bir delikanlı olan Tvirtko da Bosna ordusunda batı komutanıydı. Yapısı itibariyle bir askerden çok bir bilim adamı kişiliği taşıyordu. Hatta Mijda'nın evlendiği yaz din adamı olmak için çok ısrar etmişti babasına ama Bankolin her iki oğlunu da Bosna ordusunun başında görmek istemişti. Doğu ve Batı komutanlıklarını iki oğlu arasında paylaştırmıştı. Bosna ordusu savaşmayan sembolik bir ordu olduğu için her iki prens de ilgi alanlarına vakit ayırabiliyorlardı. Stefan bürokrasi ve devlet işleriyle ilgileniyor, Tvitkoy ise hem kendi dilinde hem de İtalyanca ve Latince din, felsefe ve edebiyat kitapları okuyordu. Ama bu gidişat değişeceğe benziyordu yakında. Askeri tatbikatları sadece talim için yapmaktan gurur duyan orduya savaş adım adım yaklaşıyordu. Tvitko'nun batı bölgesinde bazı hazırlıklar yapması gerekecek dedi Bankolin. Bir öncü kol batıda, bir başka öncü kol da güneyde incelemelerde bulunmak üzere hemen yola çıkmalı. Sanak'ta başka kararlar da alındı. Bir çanağı andıran Bosna'nın dağlarını aşıp ova inmek kolay değildi. Bu yüzden Haçlıların hangi kapıları aşarak geleceklerini az çok tahmin edebiliyorlardı. Halkı korumak için alarm vermek, her ihtimale karşı ambarları doldurmak, madenleri özel korumalar altına almak gerekecekti. Tvitko iki gün sonra kumandasındaki atlılarla batıya doğru yola çıktı. İki gün boyunca yol üstündeki hanlarda konaklayarak ilerlediler. Gittikleri yerlerde herhangi bir savaş hazırlığı yoktu. Halk sakin sakin gündelik yaşantısına devam etmekteydi. Mostar yakınlarına vardıklarında köylerin bazılarında savaşın yaklaşmakta olduğuna dair ipuçlarına rastladılar. Köylünün mahsulünü istifleyen yabancılar, savaş talimleri yapan bir takım silahlı adamlar. Tvitko Mostar yakınlarında bir handa bir süre konaklama kararı aldı. Casusları olup biteni öğrene kadar o ve arkadaşları handa tüccar kimlikleriyle kalacak ve bazı temaslarda bulunacaklardı. Yolcu handa kalabalıktı. Dubrovnik'e mal yüklemeye giden ya da Bosna'ya doğru yol çıkmış tacirlerle, maden işçileriyle doluydu. Akşam yemeğinde herkes içkiden nasibini bolca aldıktan sonra Tvitko batıdan gelenlerden daha fazla bilgi edinebileceğini düşünüyordu. Haris ve diğerleri sağa sola dağılınca Tvitko yatakhanenin bulunduğu üst kata çıktı. Dengini bir kenara yığdı ve yatakların serilmesine yardımcı olan küçük oğluna seslendi. ''Hey, bakar mısın yavrum, adın ne senin?'' Seyşo dedi çocuk. Yataklara teker teker elindeki battaniyeleri bırakıyordu. Döndü Tvitko'ya baktı. Alnına dökülen sarı saçlarının altında kocaman mavi gözleri pırıl pırıldı. Tvitko bir an için kanının damarlarında donduğunu hissetti. Ağzından bir at fırladı. Seyşo. Efendim. Çocuk adını bu kadar duyarlılıkla söyleyen yabancıya biraz hayretle baktı. Seyşo. Boğazını temizledi yabancı. Gel buraya oğlum. Çocuk yaklaştı. Yabancı elini başının üstüne koydu. Saçlarını okşadı. Gözlerinde tarifi imkansız bir özlemle yüzüne baktı çocuğun uzun uzun. Annem burada mı senin? Mutfakta çalışıyor. Baban? Benim babam yok. Ben çok küçükken ölmüş. Tvitko, sevgili ağabeyinin ona en hayran olduğu 10-12 yaşlarındaki haliyle karşısında duran hayaline bakıyordu inanamayarak. Sanki Stefan birden onu elinden tutup çekecek, koş peşimden Tvitko, dereye gidelim, sana yüzme öğreteceğim diyecekti. O kendinden hayli büyük olduğu için tabarcasına sevdiği ve her şeyine özendiği ağabeyinin peşinde küçük bir keçi yavrusu gibi atlayıp zıplayarak koşacaktı yemyeşil çamların meşelerin arasında. Su ister misiniz diye sordu çocuk. Yatağınızın başına su koyayım mı? Kendini yabancının ellerinden kurtardı, aşağı inmek için arkasını döndü. İki adımda bir zıplayarak ormanda ceylan yürüyüşü, Seca önde, Tvitko arkada, iki adım düz, bir adım zıplayarak gitti. ''Evet, su getir hemen!'' diye seslendi Tvitko. Yatağa oturdu, çocukluğu geri dönmüştü. Ona yüzmeyi, ağaçlara tırmanmayı, sabanda kuş vurmayı öğreten Seca'sı değil miydi bir an önce karşısında duran? Birazdan çocuk bakır bir güğümle geldi. Sejo, dedi Tvitko. İşin yoksa beni gezdirir misin civarda? Anneme yardım edecektim, kızar yoksa. Birlikte gidip izin alalım annenden. Annem yabancılarla gezmeme izin vermez. Ben yabancı sayılmam, dedi Tvitko. Senin babanın çok yakınıyım ben. Babamın arkadaşı mısınız, diye sordu çocuk. Evet. Çocuğun peşinden merdivenleri yürüdü. Birlikte aşağı indiler. Bahçede çardağın altındaki büyük tahta masaya çinko tabakları diziyordu bu kadın. Arkası dönük olduğu için Tibirtko onun beline kadar inen kalın sarı örgüsünü görebiliyordu sadece. Ruşiça dedi. Sesi Tanrı'ya dua eder gibi çıkmıştı. Döndü kadın. Bal rengi gözlerini kısarak baktı adını bilen yabancıya. Tibirtko nefesini tutup bekledi. Bir an sonra o çok iyi tanıdığı ışık parladı gözlerinde kadının, ona doğru koştu. Şimdi birbirlerinin kollarındaydılar. Tibirtko sımsıkı bastırıyordu çocukluğunun anılarını, rengini, kokusunu, hasretini göğsüne. ''Ne kadar büyümüşsün Tibirtko, ne kadar yakışıklı olmuşsun!'' dedi Ruşiça titreyen sesiyle. ''Sen hiç değişmemişsin oysa, her zamanki gibi çok çok güzelsin!'' dedi Tibirtko. Aslında çok değişmişti Ruşiça. Kalınlaşmıştı, yıpranmıştı. Teni eskisi gibi yasemin ve defne kokmuyordu. Uzun parmaklı güzel elleri iş yapmaktan kızarmış bozulmuşlardı. Ama sesindeki ve gözlerindeki ışık hiç azalmamıştı. Ruşiça'dan taşan sıcaklık Tibirtko'ya uzakta kalan çocukluğunun bütün renklerini iletebiliyordu. ''Stejo, bize içeriden ayran getir bir bakraç.'' dedi Ruşiça oğluna. Masanın başına çöktüler. Tibirtko elini uzatıp Ruşiça'nın yanağını okşadı. ''Evlendin mi Ruşiça?'' diye sordu. ''Hayır Tibirtko.'' dedi Ruşiça. ''Stefan'a sadık kaldım. Kolay olmadı hayat. Stejo buradan uzaklarda doğdu. Buraya sonra gelip yerleştik. Önce hayvancılık yapmayı denedik, beceremedik. Hastalık geldi, hayvanlarımızı öldürdü. Büyük babam bir başka iş denedi. Yol üstünde olduğumuz için yolcular evimizde konaklamaya başlayınca evi büyüttük, hana dönüştürdük. Çok çalıştık, çok. Ben ve annem yemek yapar, yolculara hizmet ederdik. Annem 2 yıl önce öldü. Şimdi bütün işler bana ve büyük babama kaldı. Allah'tan Stejo büyüdü de yardımcı olmaya başladı.'' Tibirtko Ruşiça'nın güneş vuran yüzünde zor yılların izini daha iyi görebiliyordu şimdi. ''Benimle Bosna'ya dönün, size bakmak için elimden geleni yaparım.'' dedi. ''Olmaz Tibirtkocuk. Stefan çocuğumu almaya kalkar. Bunca eziyeti neden çektim yıllardır? Küçük Stejo'yu kimseye kaptırmamak için.'' ''Ruşiça.'' dedi Tibirtko. ''Stefan seni üzecek bir şeyi asla yapmaz. Hayatta yalnız seni sevdi o. Üstelik kendi çocukları da var artık. Matey adında bir oğlu, 2 de kızı var.'' Ruşiça'nın yüzüne bir gölge düştü. Demek çocukları olmuştu Stefan'ın. O yıllardan beri ilk aşkının hayaliyle yaşar, doyar, nefes alırken Stefan tepsi suratlı karısıyla defalarca sevişmişti. Ondan çocuklar yapmıştı. ''Oğlu Stefan'a benziyor mu?'' diye sordu. ''Senin oğlunu görene kadar Matey'in babasına benzediğini sanıyordum Ruşiça. Matey de sarışın, ince bir oğlan. Ama Stejo'yu görünce...'' Stejo'nun yanlarına gelmesiyle sustular. ''Bu bey babanın eski bir arkadaşı Stejo.'' dedi Ruşiça. ''Civarı görmek istiyor. Hadi atın hazırla da rehberlik yatığını.'' Stejo'nun ince parmaklı elini tuttu Tibirtko. Bu temasla içindeki sevgi ırmağı çağlayarak aktı küçük oğlana doğru. Kocaman mavi gözlerini Tibirtko'ya dikti Stejo. ''Bayım.'' dedi. ''Madem tanıyordunuz, yolda babamı bana anlatır mısınız lütfen?'' Stejo ve Tibirtko ancak zirvede durup vadiye baktıklarında görebildiler tozu dumana katarak ilerleyen atlıları. Güneş, gümüş rengi zırhlarına vurdukça başka bir gezegenden gelmiş dünya dışı yaratıklar gibi göz kamaştırarak parıldıyorlardı. Çocuk şaşkınlık ve hayranlıkla izliyordu aşağı patikada bir ışık rüzgarı gibi esen atlıları. ''Gizlenecek bir yer biliyor musun buralarda?'' diye sordu Tibirtko. ''Var.'' dedi oğlan. ''Arkadaşlarımla keşfettiğimiz bir mağaramız var. Şu arkadaki dağın orada. Götüreyim mi sizi?'' ''Önce annene ulaşmamız lazım. Kestirme yolu da biliyor musun Stejo?'' ''Elbette.'' dedi çocuk. Tibirtko ve Stefan Bosna kıyılarını, Bosna ormanlarını nasıl adım adım ağaç ağaç biliyorlarsa çocuk da buraları avucunun içi gibi biliyor olmalıydı. ''Hemen o kestirme yola götür beni. Annene bir an önce ulaşalım.'' ''Aşağıdaki atlılar?'' ''Onlar Haçlıların öncüleri.'' dedi Tibirtko. ''Stejo, onlardan bir an evvel kaçmalıyız. Onlar dokundukları her şeyi yerle bir ederler.'' ''Ama çok güzeller.'' dedi çocuk. ''Zırhları pırıl pırıl parlıyor.'' ''Tanrı kullarını sınamak için yaratmadı mı şeytanı?'' diye sordu Tibirtko. ''Beni şeytan görmedim ki henüz.'' ''Dilerim hiç görmezsin. Görmemen için kaçıyoruz ya Haçlılarda.'' ''Haçlılar şeytan mı?'' diye sordu Stejo. ''Allah'ın adını kullanarak insanlara Allah adına eziyet ve kıyım yapan herkes şeytandır.'' dedi Tibirtko. ''Bunu böyle bil oğlum.'' Sonra çocuğun gösterdiği istikamete doğru sürdü atını. Ruşiça bulaşık yıkıyordu Hanna vardıklarında. Mutfağa telaş içinde dalan oğlunu görünce şaşırdı. "Misafirimiz nerede?" diye sordu. Eşyalarını toplamaya, arkadaşlarını bulmaya koştu. "Sana da haber yolladı hemen hazırlanman için. Haçlılar geliyormuş." Bembeyaz oldu Ruşiça'nın yüzü. "Koş dedine haber ver," dedi. "Arka şardakta uyuyordu. Söyle hemen kalksın." Tivirtko atıyla gözüktü çocuk arka bahçeye giderken. "Ruşiça, kıymetli eşyalarını al, atını hazırla, gidiyoruz," dedi. "Ben gelemem Tivirtko, büyük babam yaşlı, işimiz burada bizim." "Ruşiça, sana anlatmama gerek yok. Buraya uğrarlarsa başına gelecekleri biliyorsun. Büyük babanı da al, hemen gidelim. Bosna'ya onlardan önce ulaşalım ki sizi koruyabileyim. Çabuk hazırlan, ben birliğindeki arkadaşlarımı aramaya çıkıyorum. Hemen döneceğim," dedi Tivirtko. Atını atladı, mahmuzladı hayvanı. Tivirtko yalnız döndü, arkadaşları yanında yoktu. Ruşiça büyük babasıyla hararetli bir münakaşanın ortasında olduğu için Tivirtko'nun ne kadar bitkin gözüktüğünü hemen fark edemedi. "Arkadaşlarımın üçünü bulabildim ancak," dedi Tivirtko. "Sadece gövdeleri vardı. Başlarını uçurmuşlar. Yüzü bembeyazdı, elleri titriyordu. "Benimle uğraşmayı bırak ve hemen git," dedi torununa yaşlı adam. "İçerideki müşterilere ben bakarım." "Büyük baba, biz burada..." "Bu yaştan sonra ben at üzerinde günlerce gidemem. Gelir de öldürürlerse öldürürler, umurumda bile değil. Zaten öleceğim bir iki yıl içinde. Kızım, oğlunu ve kendini kurtar, git prense. O sizi benden iyi korur," dedi. "Ruşiça, lütfen acele et," dedi Tivirtko. Küçük oğlan sımsıkı sarılmıştı dedesini. Tivirtko oğlunun ince kollarını zorla çözmek zorunda kaldı dedesinin boynundan. Ruşiça'nın gözlerinden yaşlar ip gibi iniyordu. Büyük babasını birkaç kez üst üste kucakladı. Atlarına bindiler. "Haçların gelmekte olduğunu yolculara bildirdin," dedi Tivirtko. "Aralarında Hristiyan olmayanlar bulunabilir. Haçlı bir yerden geçmeye görsün her şeyi, herkesi talan eder, din iman tanımaz," dedi yaşlı adam. "Ama ben yine de onlara bildireceğim. Büyük baba, kendine çok dikkat et. Atlılar uzaklaşınca hemen geri döneceğiz," dedi Ruşiça. "Beni merak etme yavrum. Onlara hizmet edeceğim için bana dokunmazlar. Dokunsalar ne fark eder? Zaten şurada iki günlük ömrüm kalmış. Siz kendi canınızı kurtarın bir an evvel. Askerlerim uğrayacak olursa nehir boyunca kuzeye doğru ilerleyeceğiz. Beni mutlaka bulsunlar," dedi Tivirtko. Arkalarında bağı, bahçeyi, taş hanı, hamaklara serilmiş yolcuları, çardağın altında onlara el sallayan ihtiyar bırakıp kuzeye doğru ilerlediler. "Nereye götürüyorsun bizi?" diye sordu çocuk. "Seni ve anneni ana vatanınıza götürüyorum," dedi Tivirtko. Bosna'ya vardıklarında Ruşiça ve oğluyla ne yapacağını şu anda hiç bilmiyordu. Onları saraya sokması imkansızdı ama geçici olarak bir hana yerleştirebilirdi. Diğde başvurup ondan yardım istedi. O mutlaka bir yolunu bulurdu Ruşiça'ya barındırmanın. Bu yaşa geldi geleli Tivirtko onun herhangi bir derde deva olamayacağını görmemişti daha. Çok yaşlanmış olmasına karşın hala dinçti, kafası hala çalışıyordu ve babası bile her başı sıkıştığında ona danışmaya devam ediyordu. Bunları düşünürken bir taraftan da dört nala at sürüyordu Tivirtko. Ruşiça ve çocuk ona yetişmekte zorlanıyorlardı. Ağaçların seyreldiği düzlüğe geldiklerinde atı birden kişneyerek şaha kalktı. Dizginlere tüm gücüyle asılmasa az daha atın üstünden fırlayıp ileri uçacaktı. Hayvan bir şeyden ürkümüşe benziyordu. Etrafına bakındı ve az ilerideki ağacın dallarında sallanan cesetleri gördü. Bir an gözlerine inanamadı. Onun askerleri, onun çocukluk arkadaşları. Kuzeye doğru at sürüp onu mutlaka bulmaları için haber bıraktığı yoldaşları. Armut gibi sallanıyorlardı bir ulu çınarın dallarında. Haçlılar geçmişti buradan. 7. kaset 1. yüzün sonu. Halde bırakamam. Elbette ederim ama zaman kazanmak isteyen sendin Tivirtko.